Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Kulluk Ömür Boyu başlıklı yazıyı sunacağız. Zünnuni Mısri şöyle der: Hak ile sohbetin, onun emrine muvafakat halinde, halk ile sohbetin, onlara nasihat türünde, nefs ile sohbetin, ona muhalefet şeklinde ve şeytanla beraberliğin, ona düşmanlık tarzında olsun. Öyle bir mektebi alemde yaşıyoruz ki her günü, her saati, her dakikası, hatta her anı imtihanlarla dolu. Nasıl ki bir talebenin eğitimi esnasında kat ettiği mesafeyi ölçmek için imtihan yapılırsa, Rabbimiz de insanoğlunu daima kulluk imtihanına tabi tutuyor. Bu mektebin talebeliği son nefeste bitecek. Dolayısıyla her nefes bir bardağı dolduran damlalar gibi esasında son nefese bir hazırlık mahiyetinde idrak edilmeli. Her nefes son derece hassas, rakik ve hizmetle dolu yaşanmalı. Çünkü kulluk ömür boyu. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildiriyor: Sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et. Bu fani cihanda bir kimse dünyevi bir diploma alsa, bu diplomanın kazandırdığı unvan o şahıs vefat edinceye kadar geçerliliğini yitirmez. Fakat kulluk böyle değil. Hiç kimsenin bir garantisi yok. Yani marifetullah tahsilinde ve kulluk mertebelerinde geri alınmaz apoletler ve müktesep dereceler yok. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hayatını hidayet üzere yürüyüp sonunda defterini hüsranla kapatmış olan Karun ve Bel'an bin Bağur'a misali bedbahları haber veriyor. Dünyevi diplomalar Allah yolunda daha güzel hizmet edebilmek için tabii ki lüzumludur. Lakin bize asıl gerekenin uhrevi diplomalar olduğunu asla unutmamalıyız. Dünyada tomar tomar diploma, yüzlerce apolet alsak hepsi burada kalacak. Ölümden öteye geçmeyecek. Orada tek geçerli uhrevi diplomayı Rabbimiz şöyle bildiriyor: O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Rabbimize kalbi selim götürebilmek için de bir ömür sanki mayın tarlasından geçiyormuş gibi hassas, titiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Her nefesi sanki son nefesimizmiş gibi dikkatli sarf etmek gerekiyor. Hazreti Mevlana kalbi selimi güzel bir teşbihle anlatarak insana şöyle seslenir: Ey hak yolunun yolcusu! Senin bedenin bir mektup gibidir. Ona dikkatle bak. Padişaha, yani Cenab-ı Hakk'a layık olup olmadığını anla da onu ondan sonra yerine gönder. Bir köşeye çekil de muhasebeye dal. Kendi içine kapan da bir tefekkür et. Mektubu, yani kendini aç da oku bakalım. İçindeki sözler padişaha layık mı? Yani kulluğun ona sunabileceğin bir kıvamda mı? Eğer o mektuptaki yazı, yani senin bedenindeki huylar ve amellerin, ibadetlerin, hayır hasenatın layık değilse, o mektubu parçala, yırt at da başka bir mektup yazmanın çaresini ara. Yani tevbe ve istiğfara yönel. Hayatını yeniden takva ile tanzim et. Hiç kimse sevdiği bir kimseye ikram etmek için hazırladığı bir bardak suyun içine bir kirin, bir necasetin düşmesini arzu etmez. Onu tertemiz bir surette ikram etmek ister. İşte hayatımız boyunca yaptığımız amelleri Cenab-ı Hakk'a arz edebilmek için de onları takva ile korumamız elzemdir. Zira Rabbimiz ancak takva sahiplerinden kabul eder. Güzel sonuç ancak takva iledir. Yine Cenab-ı Hak, Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir buyuruyor. Kıyametin o dehşetli hengamında korkudan emin olmak için de takva şart. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Mevlana Hazretleri şöyle der: biri sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur ancak ayakları yakan kum vardır dese, başka biri de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat olur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Eğer yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Fakat ya yolda su yoksa, eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey Allah'ın halifesi olan Adem oğulları, insaflı olun, doğru hareket edin de kıyamet günü için ihtiyatlı bulunun. Kıyamet günü için ihtiyatlı bulunmak demek, hayatımız boyunca ahiret için takva azığı biriktirmek demektir. Zira buyuruluyor: ey müminler, ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Peki mümin takvayı nasıl elde edecek? Hayatına takvayı nasıl teşmil edecek? Elbette ki Resulullah Efendimizin izini adım adım takip etmekle. Cenab-ı Hak bizlere her rekatta Fatiha suresini okumamızı emrediyor. Bizler de her rekatta bize doğru yolu göster diyerek Rabbimize iltica ediyoruz. Bir diğer ayeti kerimede de Peygamber Efendimiz'e hitaben "sen sırat-ı müstakim, doğru yol üzerindesin" buyuruyor Mevlamız. Yani böylece aslında sırat-ı müstakimin Efendimizin hayatı olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla bir insan hayatını Peygamber Efendimizin üsve-i hasene olan hayatına benzetebildiği ölçüde sırat-ı müstakim üzeredir, takva üzeredir. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir hayat istikametindedir. Allah'ın büyük bir lütfu olarak hidayet nimetiyle dünyaya geldik. Lakin Cenab-ı Hak bize Müslüman olarak can vermemizi emir buyuruyor. Çünkü buna dair hiçbirimizin bir teminatı yok. Dolayısıyla İslam'ı kalbi derinliğiyle, ahlaki zarafetiyle yaşamak zaruri. Yani takva ile yaşamak şart. Ayakların kaymaması buna bağlı. Takva varsa namaz Rabbimizin arzu ettiği şekilde huşuyla eda ediliyor. Takva varsa sadaka kibirden uzak veriliyor. Takva varsa hizmet gönülden ifa ediliyor. Huşusuz eda edilen bir namaz, başa kakılarak ve kalp kırarak verilen bir sadaka, gönülden yapılmayan bir hizmet, amel defterinde kara bir lekeden başka ne bırakır? Bu sebeple mümin, takva üzere yaşamaya gayret edecek. Dinin zahiri ve batini hükümlerine hassasiyetle riayet edecek. Böylece kemal bulacak. Zira nasıl ki dinin abdest, namaz, oruç, zekat gibi zahiri farzları varsa, güzel ahlak, temiz bir vicdana sahip olmak, merhamet, şefkat, fedakarlık, ihlas ve takva gibi batini farzları da var. Aynı şekilde nasıl ki dinde içki, zina, kumar, faiz gibi zahiri haramlar varsa, gurur, kibir, riya, ucub, pintilik, haset, suizan gibi batini haramlar da bulunuyor. Ayet-i kerimede günahın zahirisini, açığını da, batınisini, gizlisini de terk edin buyuruluyor. Yani mümin, zahiri haramlardan uzak durduğu gibi ruhuna zehir saçan batini haramlardan da sakınacak. Hatta nice batini haramın manevi hayattaki neticesi bakımından zahiri haramlardan daha tehlikeli olduğunu unutmayacak. Nitekim bunun bir misali kabilinden Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyorlar: kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Batıni günahları kalpten kazıyıp atabilmek en az zahiri günahlardan sakınmak kadar mühim. Ayrıca hırs, haset, kibir, ucub, riya, gıybet, nemime yani söz taşıma gibi batıni haramlar ekseriyetle hafife alınarak daha fazla işleniyor. Halbuki manevi hayatın kanseri olan bu gibi çirkin huylardan korunmak da elzem. Velhasıl bu fani imtihan aleminde alınacak en kıymetli diploma son nefeste alınan iman şehadetnamesidir. O diplomayı alabilen salih kullara ne mutlu! Rabbimiz rızası istikametinde takva üzere bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Kulluk Ömür Boyu başlıklı Şebnem Dergisi'nin Aralık 2020 sayısında yer alan yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Zahide Topçu imzalı Takvanın Aslı başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Dinin gayesi, güzel, ince ruhlu ve iç alemini temizlemiş insan yetiştirmektir. Bu da Cenab-ı Hakk'a kulluğu idrakli olur. İslam'a göre ideal insan, Allah ve Rasulünün ahlakıyla ahlaklanmış olan kimsedir. Bu ideale varmanın yoluysa kalbi eğitimden geçer. Kalbi eğitimin başında, eğitim boyunca ve nihayetinde takva olmazsa olmaz şarttır. Takvayı, Allah'a karşı mesuliyet duygusu içinde ilahi emir ve yasakları titizlikle uygulamak suretiyle kalbin korunması diye tarif edersek, Allah'ın emir ve yasaklarına zahiren bağlı olmak, kulluk hayatı boyunca herkes için mutlaka şarttır. İnsan, manevi olarak en alt seviyede de olsa, en üst noktada kemale değerse, helal ve haram sınırları herkes için ve eşit derecede geçerlidir. Zaten İslam'ın farz ve haramları en az seviyedeki insanın imkan ve kapasitesi gözetilerek konulmuştur. Fakat manen kemale ermek, insandan farz ve ibadetleri yapma mesuliyetini düşürmediği gibi haram sınırlarını da kaldırmaz. Hatta manen ileri seviyede olan kimselerin bunların ötesinde haram şüphesi olan şeylerden bile uzak durması gerekir. En alt seviyede bilgi ve güç sahibi insanların bile Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmesi, zahiren dış görünüş olarak ibadetlerine devamı bir mecburiyettir. Lakin bu emir ve yasaklara riayeti gönülden tavizsiz ve rahatlıkla ifa edebilmek ancak takva aleminde derinleşmeyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki münafıkların cemaatle namaza devam mecburiyeti sebebiyle aksatmadan gelip gittiklerini ama bu işten de hiç memnun olmadıklarını şöyle beyan eder. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Demek ki ibadetlere şeklen devam etmek mümini mesuliyetten kurtarıyor. Münafıklara da dünya şartlarında Müslüman gibi davranılmasına sebep oluyor. Ancak o ibadeti gönülsüz yapmak insan açısından hem dünyada büyük bir eziyete dönüşüyor hem de ahirette o amelin bir mükafat ve bereketini görmemesine yol açabiliyor. Günahlardan kolaylıkla uzak durmanın, ibadetleri seve seve yapmanın, yaptığı ibadetten manevi haz almanın yolu kalbin takva eğitiminden geçmesiyle mümkündür. Her an Allah'ı hatırlayan, her an onun huzurundaymış gibi yaptıklarına dikkat eden bir kul, Allah'la beraberliğini artırdığı müddetçe kendisini Allah'a yakın hisseder. Bu yakınlık zamanla muhabbet ve marifete dönüşür. Allah'a muhabbetle bağlı olan, onun marifetine layık olan kimse, dilini, bedenini, duygu ve düşüncelerini gitgide temizler ve saflaşır. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, kalbin saflaşması ancak bu takva basamaklarıyla mümkün olur. Allah sevgisi ve korkusu, Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla kul, önce dışını haramlardan uzak tutar, helal ve hayırlı işlere dört elle sarılır, ardından bu hal iç alemini temizlemeye, onu adım adım kemale ulaşmaya götürür. Önce harama karşı sert ve tavizsiz bir tutum geliştiren kimse, artık harama götüren yollara bile dönüp bakmaz. İşte bu dinin kemali, kurtuluşun yolu ve istikametin reçetesidir. Rabbimiz bu gönül kıvamından bizleri mahrum etmesin. Bizi razı olduğu ve kendisinden razı olan kulları arasına dahil eylesin. Amin. Zahide Topçu imzalı Takvanın Aslı başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz ve son olarak bir başka yazıyla programımıza nokta koyacağız. Değerli dinleyenlerimiz, diyetisyen Tuğba Tuğ'un kaleme aldığı İsraf ve Açlık başlıklı yazıyı sunuyoruz. Konumuza başlamadan önce sizlere sunmak istediğim bazı rakamlar var. Her yıl bütün dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 1/3 israf ediliyor. Bu miktar yaklaşık 1.3 milyar ton gıdaya karşılık geliyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Ülkemizde ise her yıl 214 milyar liralık yani 26 milyon tonluk gıda israfı yapıyoruz. Her gün 6 milyon ekmeği çöpe atıyoruz. En çok israf edilen gıda grubu da sebze ve meyveler oluyor. Türkiye'de yetiştirilen 49 milyon sebze meyvenin her yıl %25-40'ı israf ediliyor veya şekil bozukluğu gibi sebeplerle daha market rafına gelmeden kaybediliyor. İsraf edilen sebze meyve miktarı ülkemizin yurt dışına ihraç ettiği sebze meyve miktarından 4 kat daha fazla. Hadiseye başka rakamları da ekleyecek olursak, dünya genelinde 2 milyar insan fazla kiloluyken yaklaşık 1 milyar insansa açlıkla mücadele etmekte. Meselenin en acı tarafıysa, siz buraya kadar yazdıklarımı okurken 3 çocuğun açlık dolayısıyla vefat etmesidir. Yani her bir dakikada 3 çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu söylediğim rakamlar çok iç acıtıcı ama hepsi kayda geçmiş gerçekler. İhmalimiz dolayısıyla dolapta unuttuğumuz bir yemeği çöpe atıyoruz. Böylece parçası olduğumuz israf yığını da açlık sebebiyle kaybettiğimiz canların sayısı da gerçek oluyor ne yazık ki. İsrafın bir de aslında pek aklımıza gelmeyen bir boyutu daha var. Sera gazları ve iklim değişikliği. Gıdaların tabağımıza gelinceye kadar geçtiği her basamak, yetiştirme, hasat, nakliye, pazarlama, hazırlama, sera gazı salınımına sebep olmaktadır. Dünyada en çok sera gazı salınımı yapan ülkeler ABD ve Çin. İsraf ederek kaybettiğimiz gıdalardan salınan sera gazı miktarı ise ABD ve Çin'den salınan sera gazı miktarından sonra 3. sıradadır. Yani yemeden çöpe attığımız her gıdayla kainata boşuna salınmış sera gazlarına, dolayısıyla iklim değişikliğine yol açıyoruz. Sadece gıdayı değil, suyu da israf ediyoruz. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına yıllık 8 ila 10 bin metreküp su düşmesi gerekir. Türkiye'de bu rakam 1593 metreküptür. Yani ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Ve 2050-2100 yıllarında su krizi yaşayacağı tahmin edilmektedir. Ne yapmalıyız? Fert olarak tek başımıza alacağımız tedbirler bu dev rakamları azaltabilir mi? Elbette azaltabilir. Evimizde israfla ilgili uygulayacağımız en ufak değişiklikler bile bu yangının azalmasına katkı sağlayacaktır. Su israfı ile ilgili hemen hepimizin uyguladığı veya uygulamasa da bildiği birkaç metot var. Ben size pek de aklımıza gelmeyen birkaç örnek vermek istiyorum. Sebze haşlarken sebzelerin üzerine geçecek kadar su kullanmanız yeterlidir. Tencerenin kapağını kapalı tutarak haşlamanızsa suyun buharlaşarak israf olmasının önüne geçer. Haşlama suyunuysa çorbanızda kullanabilirsiniz. Makarna pişirirken de haşlayarak değil pilav usulü suyunu çektirerek pişirebilirsiniz. Böylece makarnanın suyuna geçen vitaminler yine makarnanın içinde kalacak ve artan su da israf olmayacaktır. Donmuş gıdaları çözdürmek için akan su altında bekletmeyin. Bir gece önceden buzdolabı kısmına alarak ertesi güne hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Diyetisyen Tuğba Tuğ'un kaleme aldığı İsraf ve Açlık başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.